Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Mart 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ömer Faruk Demireşik imzalı Senelik Servis ve Kontrol Günlerimiz başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem okuyucularımız, 11 ayın sultanı Ramazan ayı teşrif etti. Evimizi, gönlümüzü, hayatımızı, dünyamızı şereflendirdi. Bir yıl boyunca kirlenen dünyamızı temizlemek için, günah, gaflet ve hatalarla ağırlaşan ruhlarımızı hafifletmek için yine bütün güzelliği ve ihtişamıyla tecelli etti. Bedenlerimiz gece gündüz her türlü yiyecekle tıka basa doldu, organlarımız yağ bağladı, kalbimiz yıprandı. Vücut emanetimizi gereği gibi kullanamadık. İlahi bir müdahale olmasa bu azgınlık ve aşırı isteklerimiz yüzünden onu daha da perişan edeceğiz. Ramazan imdadımıza yetişti. Biraz bedenimiz de dinlensin, organlarımız da. Gözlerimiz dünyadaki havadisi takip etmek için çırpınıp dururken yoruldu. Haramlara bakmaktan, boş boş vitrinlere odaklanmaktan, ekranlar karşısında saatlerimizi heder edip gitmekten. Onu tekrar tefekküre, Kur'an'a yönlendirme mevsimi geldi. Allah'ın üzerimizdeki ve çevremizdeki sanatlarını seyretme, zengin evlerinden, kıyafet ve sofralarından vazgeçip fakirlerin haline atf-ı nazar etme vakti geldi. Yine gözlerimiz şişti fazla uykudan ya da ekran başındaki uykusuzluklardan, boş ve bitmeyen gece sohbetlerinden. Bu sebeple de gözleri bir düzene sokma zamanı geldi. Yatışımız belli, kalkışımız belli olsun. Beyhude meşgaleleri bir kenara bırakıp sadece ihtiyaç kadarıyla yetinsin ve dinlensin gözlerimiz. Kulaklarımız sel gibi akan haberler, konuşmalar, gıybetler, boş lakırdılarla yoruldu bir yıldır. Onları da dinlendirme vakti geldi. Artık sadece hayrın konuşulduğu meclislere gitme, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri dinleme, Allah dostlarının sohbetlerine iştirak edip kulaklarımızı kirinden, pasından arındırma vakti geldi. Zihnimiz, gönlümüz de hakeza, o da her şeyin peşinde habire koşmaya çalışırken yoruldu. Keşke koştuğu şeylerin hepsi hiç değilse çoğu Allah için olsaydı. Ne keser, zira Allah uğrundaki koşmalar, hizmetler, taatler, ibadetler yormaz, dinlendirir. Evet, belki zaman zaman bedenen yoruluruz ama ruhumuz o kadar dinlenir ki beden yorgunluklarını unuturuz. İşte bunu hatırlamanın adıdır Ramazan. Oruçla, teravihle, teheccüdle, mukabeleyle, zikirle, namazla, infakla, sadakayla, zekatla, umreyle, Allah yolunda gayret göstermeyle, cihat ve hizmetle bedenimiz yorulur, ruhumuz dinlenir bu ayda. Etrafımız bir sürü arkadaşla, tanıdık tanımadık bir sürü insanla dolar sene boyunca. Bunları da eleme mevsimidir Ramazan. Her biriyle oruçta buluşamayız mesela ya da mescitlerde. Oyunda, eğlencede yanımızdan ayrılmayan dostlarımız ibadet vakitlerinde bir anda ortadan kayboluverirler nedense. Öyleyse onları da bir gözden geçirmek gerekir. Kiminle nereye kadar gideceğimizi, kimin bizi nerede bırakacağını görmek lazımdır iş işten geçmeden. Hayatımızdaki davranış kalıplarını, sözlerimizi, sohbetlerimizi, alışkanlıklarımızı da bir gözden geçirelim bu mevsimde. Oruçluyken yapmamızın yakışmadığı şeyleri oruçlu olmadığımız zaman kendimize yakıştırabiliyor muyuz mesela? Mescitlerle, namazla, Kur'an'la ünsiyetimiz Ramazan'da zirveye çıkıyor da Ramazan bitince dibe mi vuruyor? Bu da büyük bir çelişki değil mi? Bir de bunu not alalım. Kendi hayatımızı gözden geçirirken. Ramazan'ı gereğince değerlendirebilenlere bayram var. Hakiki dostlarına, akrabalarına, fakir fukaraya sahip çıkanın yüzü gülecek bayramda. Bu dünyanın hepsi bir Ramazan tadında geçerse, asıl bayram da Rabbimize vuslat anında olacak. Cenab-ı Hak her yıl Ramazan'la ömrümüze hayır, taat ve güzellikler mayalamayı hepimize nasip eylesin. Ya Rab, bizi kıymetini layıkıyla idrak edeceğimiz nice Ramazanlara kavuştur. Amin. Ömer Faruk Demireşik'in kaleme aldığı Senelik Servis ve Kontrol Günlerimiz başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Fatma Çatağ'ın kaleme aldığı Ecdadın Gözüyle Ramazan başlıklı yazıyı paylaşacağız. Zimem defterleri. Hadi evladım, bakkaldan iki ekmek al gel. Hadi evladım, bakkaldan kendine çikolata al. Orada hesabım var, yazdırıver. Bu cümleler tanıdık gelmiştir. Bakkal defterlerini hatırlar mısınız? Yapılan alışverişin yazdırıldığı, sonra maaş alınınca ödenen. İşte ecdadımız Osmanlı bu defterleri çok önemsermiş. Bilhassa Ramazan aylarında. Zimem defteri, bir diğer adıyla veresiye defteri. Veren elin alan elden üstün olduğu düsturunu baş tacı eden Osmanlı, zimem defterleriyle de adını tarihe yazdırmış. Yardımlaşmanın, dayanışmanın ve diğergamlığın bütün güzelliklerini içinde barındıran bu anlayışta, zenginler Ramazan ayında esnafı dolaşır, hiç tanımadıkları insanların borçlarını topluca öderlermiş. Rastgele açılan bir veya birkaç sayfadaki bütün borçlar silinir, veren elle alan el birbirini görmez, tam bir kardeşlik örneği sergilenirmiş. Bu güzel adetin bir gayesi de zenginin mağrur, fakirin mahcup olmasının önüne geçmekmiş. Tabii burada işini dürüst yapan, iki taraftan da para koparmayı düşünmeyen, helalle iktifa eden, imkanı nispetinde borçlulara kredi açan esnafı da yad etmek lazım. Tembihnameler. Osmanlı medeniyetinin temelini İslam kültürü oluştururdu. İslam yalnız emirler, nehiler, helal ve haramlar çerçevesinde yaşanmazdı. İçtimaileşmek de önemliydi. Ramazan ayını bir ibadet ve kulluk neşesi içerisinde geçirmek isteyen ecdadımız, yayınladığı tembihnamelerle halka hatırlatmalar yapardı. Arapça asıllı uyarma, uyandırma manasına gelen tembih, kelimesiyle Farsça kitap ve mektup manasındaki name kelimelerinin birleşiminden oluşan tembihname, Osmanlı Devleti'nin Ramazan öncesi halka ahlaki ve dini uyarılarda bulunduğu yazılara denilmekteydi. Şaban ayının sonunda Ramazan'ı karşılamak üzere yayınlanan tembihnameler, dini, ahlaki, içtimai ve ekonomik hatırlatmalar demekti. Ramazan ayında halkın açlık çekmemesi için yeterli ham madde temininden, esnafın fiyatları makul seviyede tutmasına kadar farklı ekonomik uyarılar bulunmaktaydı. Ramazan gelmeden fiyatlar esnafa bildirilir ve sınır konulurdu. Tembihnamelerde halkın Ramazan ayında nasıl davranması gerektiği, giyim kuşamı, akşam eğlencelerine gidenlerin en geç hangi saatte eve dönmelerinin uygun olacağı gibi hususlarda uyarılar bulunmaktaydı. Bu tembihnamelerde Müslümanlara yönelik uyarılar yer aldığı gibi gayrimüslimlere de ikazlar yapılmaktaydı. Gayrimüslimlere, Müslüman halkın bulunduğu ortamlarda gündüz vakti yeme ve içme faaliyetlerinde bulunmamaları, onların oruç ve ibadetlerine saygı göstermeleri tembihlenirdi. Gayrimüslimlerin oturduğu mahallelerde gece rahatsız edilmemeleri için sahur vaktinde davul çalınmaması gerektiği ilan olunurdu. Osmanlı ülkesinde Müslüman ve gayrimüslim halkın Ramazan ayında büyük bir huzur ve barış iklimine büründüğü, bazı gayrimüslim esnafın da Müslümanlara hürmeten gündüz vakitlerinde kepenklerini indirdiği görülmekteydi. Ramazan davet sofraları. İslam tarihinin sahabe devrinden sonra belki de en ihtişamlı safhasını teşkil eden Osmanlı devri, padişahtan çobanına kadar bütün halkının zarafet ve nezaketiyle tarihe damgasını vurduğu bir dönemdir. Üç kıtadan onlarca milleti İslam çatısında toplayan ecdadımız, bu çok renkli ve çok kültürlü yapıyı sofralara da aksettirmiştir. Bilhassa saray mutfaklarına, ayrıca Osmanlı mutfağında pişen neredeyse her yemeğin bir hikayesi vardır. Osmanlı'da Ramazan-ı Şerif'te bol bol iftarlar verilirdi. İftarlar sadece zenginlere verilmez, herkesin sofrasını imkanların nispetinde paylaştığı bir şölen havasında idrak edilirdi. Saraylarda ve köşklerde bir gün arabacılar iftara çağrılırdı. Kendi meslek erbapları birbirlerini tanırlardı. O şekilde sohbet ederlerdi. Bir gün sokak temizlikçileri çağrılırdı. Bir gün ulema ve hoca efendiler çağrılırdı. Çünkü hepsinin kendi akranları ve aralarında ayrı ayrı sohbetleri vardı. Böylece toplum sınıflarından hiçbiri boynu bükük bırakılmazdı. Sultan 3. Mustafa bir Ramazan ayında Şeyhülislam Mehmet Efendi'nin konağına iftara gider. Bu muhabbet ve sohbetten ziyadesiyle memnun olan padişah, "Şeyhülislam Efendi, arada bir size gelmek istiyorum ama konağınız çok uzak," der. Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi de, "Efendim, sayenizde yakın yerlerde ev tedarik ederiz. Lakin gördüğünüz şu civardaki hanelerin hiçbirinde mutfak yoktur," karşılığını verir. Bu söz padişahın tuhafına gider. "Nasıl yani? Ne acayip şey. Bu evlerde yemek pişmez mi? Bu evlerde mutfak yok mu?" Şeyhülislam Efendi de, "Padişahım, cümlesinin sabah ve akşam yemekleri fakirhaneden gider. Onun için buradan ayrılmak istemem," diye cevap verir. İftariyelikler. Ramazan davet sofralarının olmazsa olmazı nedir? Memleketim Konya için bamya çorbası, etli pilav, saç arası, yaprak sarma veya su böreği. Bunlar ana yemekler. Bir de iftariyelikler var. Osmanlı'da iftar sofraları iki aşamadan oluşurdu: İftariye ve yemek faslı. İftariyede hızlı yemek yemeyi önlemek ve gün boyu aç kalan mideyi yormamak için geleneksel kahvaltılıklar ve sıcak pide sunulurdu. İftariyelikler hazmı ve yenilmesi kolay, hafif yiyeceklerden hazırlanırdı ki gün boyu aç olan mide tokluğa kolay geçsin, kan şekeri düzenlensin. Bu fasıldan sonra akşam namazı kılınır, ardından tekrar sofraya oturulur ve ikinci fasıl başlardı. İftariyelikler içerisinde neler olmazdı ki? Yazdan hazırlanan hoşaflı kuru üzümler, kuru kayısılar, tulumlara doldurulan küflü peynirler, tahinler, cevizler, köpük helvalar, bal ve kaymaklar, zeytin çeşitleri, pastırma ve sucuğu da unutmamak lazım. Teravih evde kılınacaksa sofraya pastırma ve sucuk konulur, camide kılınacaksa cemaate rahatsızlık vermemesi için konulmaz ve yenilmezdi. Her yöreye göre değişmekle birlikte Osmanlı'da iftariyeliklere ayrı bir önem verilirdi. Osmanlı zamanında saraylarda Ramazan hazırlıkları bir hafta önce başlar, çeşitli şerbetler ve iftariyelikler hazırlanırdı. İftariye hazırlığı Osmanlı döneminden bugünlere kadar gelen güzide bir ibadetimiz olarak devam etmektedir. İftar davetine icabet eden misafirlere bilhassa saray ve konaklarda diş kirası adı altında çeşitli hediyeler verilirdi. Bu, "Davetimize icabet edip geldiniz, yemek yerken dişlerinizi yordunuz, bizim sevap kazanmamıza vesile oldunuz," demekti. İkram edip hediye verirken bile gönül almak ecdadımızın âli cenaplığının alametlerindendi. Arife çiçeği. Arife çiçeğini hiç duydunuz mu? Yok yok, bildiğiniz açan bir çiçek değil bu. Hatta arefe günü açan bir çiçek de değil. Ecdadımız arefe sabahı bayramlıklarını giyip tertemiz kıyafetlerle sokağa çıkan küçüklere arife çiçeği ismini vermişlerdi. Osmanlı'da çocuklar bayram alışverişini iple çekerler, bayramlıklarını alınca da arife günü dayanamayıp giyer, sokaklarda arz-ı endam ederlerdi. Adeta rengarenk açan bir çiçek gibi mahalleye bayram neşesi getirirlerdi. Sokaklar, mahalleler daha arefe gününden cıvıl cıvıl giyinmiş kız ve erkek çocuklarıyla dolardı. Bizler de öyle değil miydik? Kırmızı rugan ayakkabılarımızı, çiçekli elbiselerimizi bayramdan evvel giyer, aynanın karşısından ayrılmazdı. Yatmadan önce yanı başımızda hazır eder, dört gözle bayram sabahını beklerdik. Arefe gecesi ellerimize yaktığımız bayram kınalarını da unutmamak lazım. Ecdadımızın Ramazan ve bayram hazırlıklarının bizlere de ilham olması temennisi ve duasıyla. Vesselam. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Çatak'ın kaleme aldığı Ecdadın Gözüyle Ramazan başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de. Ve son olarak bu akşam programımızda Ayşenur Sever imzalı Orucun İrade Terbiyesindeki Yeri başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Verdiğim bir yudum su olmazsa ben bir hiçim Allah'ım. Çiçek gibi soluyorum cümlesini söyleyerek beklediğim iftarlardan biriydi. Bardağın buğusundan süzülen damlaya öylece daldım. Yüce Yaratıcı'nın varlığına iman eden Müslümanların helal olan her şeye Allah emretti diye tabiri caizse haram muamelesi yaparak teslimiyetini ispat etmesiydi oruç ibadeti. Oruç haricinde bir sürahi su içmek bile haram değilken, oruçluyken abdest aldığımızda ağzımızda bir damla su kaldığında rahatsız olmak mesela. Ya da eşler arası muhabbet, küçük günahlara kefaretken, oruçluyken birbirimize dokunuşlarımızı bile kontrol altına alışımız gibi. Yani Rabbimize olan muhabbeti ispat etmek istercesine, sen istiyorsan, öyle emrettiysen, emrine teslimim Allah'ım diye hisseden kalbimizin bütün davranışlarımızı kontrol altına almasıdır oruç ibadeti. Hazreti Ali radıyallahu anh'a bir defasında dini hükümlerin kişilerin mantığına göre olup olmayacağı ile ilgili bir takım şeyler sorulmuştu. O da şu cevabı verdi. Eğer din kişilerin sadece mantığına göre olsaydı ben meslerin üstüne değil yürürken kirlenen altına meshederdim. Ama Resulullah Efendimiz giydiği meslerin üzerini meshetmiştir. Biz kendi akıl ve mantığımızla değil, Resulullah'a uyarız ve ona uymak da emrolunmuşuzdur. Din, vahiy, nakil ve akılla bir bütündür. Dinin kat'i emir ve yasaklarına gönülden teslimiyet gerekir. Bizden önceki kavimlere de emredilmiş oruç ibadetiyle kul, helal olana dahi Rabbimin emridir diyerek uzak durur, dokunmaz. İmsak ve iftar vakti arasında nefsini kontrol altına almayı öğrenir. Sadece yeme içmeyi değil, cinsi bir takım davranış ve arzuları, kötü söz ve boş işleri de terk etmektir oruç. Bütün azaları Allah'ın koyduğu sınırları aşmaktan korumaktır. Kulağı haram seslerden, gözü haram görüntü ve manzaralardan, dili gıybet ve kötü sözden, eli ayağı Allah'ın razı olmayacağı yerlerden men etmek suretiyle kulluğunu güzelleştirme, ruhunu arındırma azmidir. Yurt dışında çocuklar üzerinde yapılan marshmallow testini bilirsiniz. Küçük yaş grubu çocuklar üzerinde bir deney yapılıyor. Bir tabak marshmallow önlerine konuluyor ve 2 dakika yemeden beklemeleri isteniyor. Odadan çıkan anne kamera sisteminden çocuğu izlemeye başlıyor. Bazı çocuklar sabredebilmek için o tarafa bakmamayı tercih ederken bir kısmı bu tatlının ucundan minicik koparmayı ya da dilini değdirmeyi deniyor. Bir kısmı gayet sakince sürenin dolmasını bekliyor. Bir kısmı hızlıca ağzına atıp yememiş gibi davranmayı seçiyor. Bu çocuklar büyüme aşamasında da takip edilmeye devam ediliyor. Ortaya çıkan neticede kurala uyan, sabırla o vakti dolduran, nefsine söz geçirebilen çocukların hayata atıldıklarında da başarılı, disiplinli ve pozitif olduğu müşahede ediliyor. Şu basit deney aslında bizim tuttuğumuz oruca benzemiyor mu? Rabbimiz de bize imtihan için gönderdiği şu dünyanın kurallarını, ilahi kitapları ve bizden seçtiği peygamberleri vasıtasıyla bildiriyor. Aslında her ibadet bir manada oruçtur. Oruç, nefsi Allah'ın yasak kıldıklarından tutabilme irade ve becerisidir. Yoksa yüce yaratıcının bizim açlığımıza elbette ihtiyacı yoktur. Nefis azgın at misalidir. Öldürsen işin görülmez, terbiye etmezsen binemezsin. İşte bu sebeple azgın atı hizmetkâra çevirebilen insan kulluğun tadına varır. Oruca niyet eden insan midesini aç bırakmaz sadece. Gıybete, tamamen haram bir yiyecek muamelesi yapar ve o kötü sözleri ağzına almaz. Kulağını da küfür ve hakaret sözlerine maruz kalmaktan kaçarcasına gıybetten uzak tutar. Hak dostlarından Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin oruçlu olduğu bir gün yanında devrin sultanını kötülediler. Hazret, "Eyvah, orucumuz bozuldu." buyurdu. Bir talebesi, "Efendim, siz gıybet etmediniz ki." dediğinde ise, "Evet, biz gıybet etmedik ama dinledik. Gıybette söyleyen de dinleyen de aynıdır." buyurdu. Yani gıybetin bir esintisi bile orucun feyz ve ruhaniyetini zedeliyor. Modern psikolojide 21 gün istikrarlı devam edilen şeyin bir davranış modeli hali aldığından bahsedilir. Ramazan ayı da tabiri caizse Rabbimizin kulunu bir aylık kampa alarak insana kulluğunu daha güzele dönüştürmesi için verdiği müstesna bir fırsattır. Bir ay devam edilen bir düzenle artık daha kolay bir şekilde istenen davranış modeli oluşabilir, oluşmalıdır. İrade bir istek değil, sistemdir. Sistem doğru kurulursa çalışır. Her gece nefsini beslemek adına değil, teheccüd vaktinin manevi ziyafetinden hissedar olabilmek için düzenli uyanmayı öğrenen kul, artık bu güzel hasleti devam ettirmek için çabalar. Midesi aç kalmasın diye muazzam sofralar kurmak için uzun vakitlerin harcanması, nefse hizmet etmekten başka bir şey değildir. Sema kapılarının açıldığı vakitte manevi ziyafete talip olanın ilk önceliği teheccüd namazı kılmak olmalıdır. Rahmetin ruha değdiği kıymetli bir ibadet elbette nefse ağır gelir. Fakat Müslüman olmanın 5 şartından biridir oruç tutmak. Ramazan orucu dışında nafile oruçlar vesilesiyle kul hem Rabbimizin nimetlerinin kıymetini hem yoksulun halini hem de nefsini terbiye etmenin kontrol altına almanın yolunu öğrenir. Kul oruç tutmaz aslında, oruçla günahlardan tutulur, alıkonulur. Tut beni ey oruç, tut ki ateş köprülerinden tamuya düşmesin tenim. Ruhum sıkışıp kalmasın maddenin kasvet cenderesinde. İmanın saydamlığında aksın ilahi nazarlar yüreklere. Mundan gemilerim yol alsın uçsuz bucaksız ateş denizlerinde. Mustafa Nihat Malkoç. Allah'ım, kulluğumuzu hakkıyla hissedip yaşayabilmek için, orucu layıkıyla idrak ederek nefsini terbiye eden, bu sayede sevip razı olduğun kullarının arasına dahil olanlardan eyle bizleri de. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşenur Sever'in kaleme aldığı Orucun İrade Terbiyesindeki Yeri, Oruçla Tutulmak başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de son olarak. Şebnem Dergisi'nin Mart 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.